Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül ve bugün tabii ki her sene olduğu gibi artık bir klasik haline geldi. İki sefer, yılda iki sefer ya da bir sefer bir araya geldiğimiz iki arkadaşımız, aslında üç arkadaşımız var.
Dört evet, Almanya'da yani. Kırmızı kar yağdığı için şu anda.
Tabii ki her zaman olduğu gibi sevgili Özgür Bilge ve sevgili Kahraman Uğurlu yine Donanım Haber'de bizim karşımızda bir Apple yayınıyla, bir beyaz teknolojiyle daha karşınızdayız. Kim eksik? Hüseyin Usta eksik. Belki yayın içerisinde gelebilir. Öncelikle nasılsınız beyler? Ne var ne yok?
Kahraman abi sen başla istersen.
Herkese iyi akşamlar. Sevgili Cem davet etti sağ olsun. iOS meraklıları, iPhone meraklıları olarak da Özgür'le bakalım dedik. Dün akşam yükledik yeni 26. serileri. Hepsini yükledik. Bakalım bugün ufak ufak özelliklerin üstünden geçeceğiz. Sevgili evet. Özgür'cüm söz sende. Almanya'nın ahın Göttingen'e bağlanıyoruz. Buyurun efendim.
Aynen Göttingen'e evet. Bağlanıyoruz. Güzide şehrimiz. Donanım Haber izleyicilerine selamlar olsun. İşte sevgili Cem sağ olsun nezaket gösterip davet etti. Biraz bize tecrübelerini anlatsın dedi. Biz de seve seve geldik. Umarım burada vereceğimiz bilgilerle geçmeyi düşünen arkadaşlara ya da meraklı olan arkadaşlara bazı bilgiler veririz. Ya onları vazgeçiririz şu an için ya da sistemin içine dahil ederiz.
Ben gönül rahatlığıyla şunu söyleyeyim seyircilerimiz için. Kahraman Uğurlu, Özgür Bilge, Hüseyin Usta gerçekten bu anlamda Apple konusunda, teknoloji konusunda da öyle ama Apple konusunda konuşabilecek yegane insanlar Türkiye'de bana göre ki Özgür biraz Almanya'dan işi bozuyor ama Türk olarak diyelim hani öyle demiş olalım. Gerçekten bu anlamda Apple konusunda ne konuşacaksan bu adamlara geleceksin, soracaksın ve yanıtını alacaksın. O yüzden ben çok teşekkür ederim esas. Yani hemen konuya gireceğim ama öncelikle dün akşamki WWDC 25 beklentinizi bulabildiniz mi?
Evet, güzel soru. Biz her sene tabii beklentilerimiz söz konusu Apple olunca biraz fazla oluyor belki de. Biraz daha fazla beklenti içine giriyoruz ister istemez. Çünkü teknolojiye yön veren firmalardan bir tanesi gerek iPhone'larla, gerek yazılımlarıyla, gerek son yıllarda geliştirdikleri çiplerle. iOS tabii uzun yıllardır ciddi bir güncelleme bekliyor. Herkes bunun farkında. Onlar da farkında. Zaten etkinlikte de bahsettikleri gibi iPhone 7 sonrası ciddi bir değişiklik yapmadık. Şimdi artık zamanı gibi bir söylemleri oldu. Üzerinden oldukça fazla zaman geçti. Beklentileri karşıladı mı konusuna gelince görsel olarak yapılan bu makyaj diyebiliriz daha çok. Çünkü fonksiyonel olarak yani sistemin, işletim sisteminin bize çok fazla bir ekstra sunmadığını düşünüyorum şu anda. Yani evet bir makyaj var. Biraz kişiselleştirme özellikleri eklendi. Biraz daha keyfimize göre düzenleyebiliyoruz. Ancak iş sadece işin görsel tarafı değil. Yani simgelerin renklerini değiştirmek, işte biraz büyütmek, biraz küçültmek falan. Tabii ki bunlara sahip olmak güzel. Android kullanıcıları o yüzden çok fazla dalga geçer. Zaman zaman hak vermeden de edemiyoruz. Tabii bizde bu işte yıllardır var denir. Tabii ki var. Ayrı mesele. Orada memnun olan orada kalsın. Burada memnun olan burada kalsın. Böyle ufak tefek atışmalar olacak. Ancak ben biraz daha fonksiyonel yenilikler beklerdim. Yani gün içinde işlerimizi biraz daha kolaylaştıracak fonksiyon eklemeleri beklerdim. Sadece makyaj değil açıkçası. Elbette birkaç şey var orada. Daha detaylı da bakacağız. Yani 2 gündür, 1,5 gündür diyelim hatta. 1,5 günde olmuş. Yani 24 saat sayarsak daha 24 saat olmadı yükleyeli. Mutlaka bulacağımız şeyler var orada. Ancak fonksiyonel anlamda biraz zayıf kaldığını düşünüyorum bu etkinliğin ben. Görsel olarak evet kimisine hitap ediyor. Ancak kimisine de hiç hitap etmiyor. Yani bu ne diyen de oldu. Videonun altına yorum yaptı. Ben 18 sürümünde kalacağım. Buraya geçmem diyenler de oldu. Tercih meselesi zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir şey var. Evet sunulan bu. Şu anda çok stabil bir sistem değil. Hemen çok kısa bir teaser verelim. Çok stabil değil. Ufak tefek takılmalar var. Simgeler gelmiyor. İşte boş ekranlar görünüyor. Hatta bugün sosyal medyada X platformunda sevgili Ozan Siyah'ın da bir paylaşımı var. O da CarPlay'e bağlanamıyormuş mesela ekran siyah geliyor dedi. Onu da düzeltememişti şu ana kadar. Bu tarz şeyler ortaya çıkıyor. Biraz beklemekte fayda var. Şahsi kanaatim okey diyebileceğimiz bir etkinlik ama wow be diyebileceğimiz bir etkinlik değildi.
Peki çok teşekkür ederim Özgür'cüm. O zaman şöyle yapıyorum hemen sevgili kahramana dönüyorum. Çünkü merak ediyorum ne dersin abi bu Liquid Glass tasarımı ve diğer eleştiriler konusunu nasıl değerlendiriyorsun WWDC 25'i?
Bir kere her şeyden önce ben ciddi anlamda heyecanı kalmadığını düşünüyorum. Şunun için söylüyorum tanıtılanlarla alakalı değil. Eskiden etkinlikler canlı olurdu. Şimdi pandemiyle beraber bir alıştılar videoyla oradan ya film gibi izliyoruz. Orada bize bir şey gösteriyorlar film gibi izliyoruz. Önceden canlı yayında problemler olurdu. hatalar olurdu. O da işin tuzu biberiydi. Şimdi başa dönersek ben yani ilk iPhone'dan beri Nokia N95'imi satıp iPhone 1 almıştım ta o zamanlar. Ondan beri kullanıyorum. iPhone'ların o en popüler olmaya başladığı dönemdeki yani iOS 7'den önceki ilk 6 versiyonda böyle hafif 3 boyutlu düğmeye bastığında sanki gerçekten bir düğmeye basıyormuşsun efekti veren bir tasarımı vardı. Sonra iPhone 7 ile birlikte daha minimal bir tasarım, daha nasıl der, daha en doğru kelime nasıl, daha soft bir tasarıma, daha cool
flat
bir tasarıma.
Evet, flat design galiba.
Evet, bravo. Flat design'a geçildi. Ona ben ilk geçişte mesela, şimdi uzun süre eski tasarıma alışınca o böyle ilk başlarda bir yani bu çok düz oldu falan diye böyle hep konuşulurdu. Ama ne oldu? Zamanla hep alışıldı. Gelişmeye, ilerlemeye de devam etti. Bu liquid glass tasarımına da elbette bir 2-3 ay sonra yani Eylül'e kadar bir alışma süreci olacaktır. Şimdi ben burada hemen şunu söyleyeyim. Direkt en baştan söyleyeyim. Bence şu anki beta 1'i yüklemesinler. Çünkü özgür yaşadığımı bilmiyorum. Ben 2 gündür cihazı soğutmaya çalışıyorum.
Yani İzmir'desiniz güzel kardeşim. İzmir'desin yani.
Ciddi anlamda, ciddi anlamda bak şaka yapmıyorum. Ciddi anlamda telefonu kapatıp buzdolabına koydum. Bilerek bir 10 dakika falan kapalı tuttum telefonu. Sonra çıkarttım. Kullanıyorum. Şu an çok yani mesela banka çalışmayan uygulama olmadı mesela. Hani banka uygulamaları falan çalışıyor. İşte sosyal medya uygulamaları çalışıyor. Kimisi için önemli uygulamalar olabilir. Resmi işleriniz veya özel işlerinizle alakalı bir durumunuz varsa zaten yüklemeyin. Şöyle bir beta 3, 4, 5 olsun. Ondan sonra meraklıysanız yüklersiniz. Yedekler falan önemli. Şimdi tasarım diline baktığımda şu an için ilk beta versiyonunda çok ciddi hatalar var. Yani genel olarak etkinlikten iPad hariç ben yine çok aman aman bir yenilik görmedim. Net olarak söyleyebiliriz. Yani sadece yenilik olsun diye tasarımsal bir değişiklikler yapılmış ama yani Özgür'ün de dediği gibi fonksiyonel veya doğrudan somut olarak bize sunulan bir ekstra yenilik şimdilik görmedim yani.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Bence de bu gene çok kritikte. Özellikle yüklemeyin konusu ve tabii canlı yayın konusu. Yani bu etkinliklerin artık canlı yayınlanmaması konusuna son derece %100 katılıyorum.
Şu anki durumda çok fazla yapay. Yani her şey mükemmel derecede hazırlanmış. Bunun bir video, evet. Onu bize oynatıyorlar ve tamam. Yani biz de izliyoruz.
Her şeyin çok mükemmel olması bir sorun. Bu arada mükemmel bir videoyu da ben şu hemen şurada hemen oynatmak istiyorum. Şöyle yapacağım. Şuradaydı bizim sevgili Özgür Bilge'nin yayınladığı.
Mükemmel video deyince Özgür Bilge.
iOS 26'yı kurdun. Burada
biraz Mac'e benzemiş sanki böyle hani şeyle geliyor işte senin Apple ID'nin simgesiyle beraber geliyor vesaire. Oldukça hoş yapmışlar.
Kurulum kolay mıydı? Yani ben backup alırken 2 saate yakın uğraştım ama sonra kurarken hızlı kuruldu. Yani çok da değil. Böyle aşağı yukarı iPhone 16 Pro'da 20 dakikada falan kurdum. Senin için nasıl oldu süreç?
Ya şimdi yükleme konusu tabii çıktığı anda yüklemeye başlayınca işte bende 16 GB gösterdi. Bu arada bu gigabyte söylentisi yıllardır gigabyte diyorum. Aslında gigabyte dememiz lazım ama dil alışkanlığı
ise. Eyvah doğru.
Takılanlar evet, doğru. Kusura bakmayın. 16 GB'lık bir boyutla geldi bana 16 Pro Max'e. Problem olmadı. Yani gayet basit bir şekilde yükledi. Isınma oluyor tabii. Bu yeni sürümlere geçerken birincisi çok fazla işlem oluyor.
Evet bu aslında önemli. Kahraman hazır şu an ekrandayken sormak istiyorum dostum. Kamera uygulamasındaki güncellemeyi nasıl buldun abi?
Abi her şey güzeldi. iPhone 16'larla gelen kamera düğmesiyle ilgili en ufak bir şey söylemediler. Normalde bildiğimiz Apple diğer firmalar buton çoğaltırken Apple'dan azaltmasını bekleriz ama şu an hiç kullanılmayan, neredeyse tamamen işlevsiz bir kamera düğmesiyle baş başa kaldık. Kamera uygulamasının arayüzü güzelleştirilmiş, daha sadeleştirilmiş. Alttaki o birçok ikonu bir arada görüyorduk. Portre modu, şu falan filan. Şimdi en başta fotoğraf, video diye basit bir şekilde alttan ulaşabiliyorsun. Bir de tabii ayarlara girerek yapılan bazı ayarları da direkt kamera ekranından, kamera uygulaması üzerinden yapılması da güzel olmuş.
Peki genel olarak bu şeffaf tasarımı sen nasıl buldun? Yani bu arada Apple VP'sinin yaptığı Alan Dial'dı galiba, ismi yanlış söylemiş olmayayım. Hı hı. Onun açıklaması şöyle, performans buna izin verdiği için sonunda bu tasarımı getirebildik diyor. daha önce mümkün değildi. Ben önce bugün sevgili Enes Değirmenci Donanım Haber'de dedi ki Windows Vista gibi hissettim dedi. Hani onda da Aero vardı biliyorsunuz. Aero evet. Arayüzü. Biraz ona da benziyor ki Aero bu arada yani korkunçtu. Ben de bugün başka bir videoda da anlattım. Korkunçtu yani. Hakikaten şöyle korkunçtu. Evet çok şıktı, çok güzeldi ama performans anlamında biraz yoruyordu. Ve hani tabii çok farklı bilgisayarlar, çok çeşitli bilgisayar olduğu için de hepsini aynı verimlilikle kullanamıyordum. Bilgisayar çok yavaşlıyordu. Vista'da zaten çok sorunlu bir işletim sistemiydi yani sağ olsun kimse sevmiyordu. Biraz hani onun kaderini uğrar mı diye de düşünmedim değil. Bunun mümkün olması demek illa tasarıma yansıması gerekiyor mu diye bir soru vardı. Ne dersin?
Ya şöyle, arayüzün güzel olmasını herkes ister. Yani bir şeyi kullanıyorken en başta bunun en önemli unsuru da o uygulamanın basit kullanımıdır. Yani insanları iPhone'da kullandıran en önemli faktör bu. Şimdi biz ekranda böyle cam efekti veren tasarımlar görerek bir şeyleri daha kolay kullanabileceksek zamanla, daha bize gözümüze hoş gelerek kullanabileceksek ne ala. Ama bu bizim telefonumuzu yavaşlatacaksa, telefonumuzu grafiksel anlamda daha da zorlayacaksa, çünkü şunu da söyleyeyim, mesela iPhone 11'lere de yüklenebiliyor şu an. Yani yüklenebilecek.
Çok doğru, çok doğru. 11 ile başlıyor.
iPhone 11'deki kullanımı, ya bir şey yükleyebilmek başkadır da onu idame edebilecek gibi kullanabilecek miyiz bilmiyorum. Şimdi hadi biz yani veya işte 15 kullananlar, 14, 15, 16 kullananlar belki ciddi bir sorun yaşamayacaktır ama tasarımsal iyileştirmeler bazı önemli uygulamaların önüne geçmemeli bence.
Bir önceki güncellemede iOS 18'de sonrasında gelen güncellemeyle işte bu ikonları işte renklerini dark moda alabiliyorsun. İşte ne bileyim hepsi tek renk olabiliyor falan diye bir şey çıkarttılar. Ama ben kullanmadım. Hani böyle bir belki bir temada falan bir kere denedim kaldıysa kaldı. Sonra bir daha kullanma gereği hissetmedim. Ya beni de şöyle de açmadı. Yani işte evet bu çok daha iyi görünüyor falan gibi de açmadı doğrusu. Sen kullandın mı ve demin söylediğim gibi aslında şey diyecektim. Geçtiğimiz sene yaptığımız yayında demiştin ki bu kamera düğmesi için 16'lardaki kamera düğmesi için demiştin ki ya bunu yapmışlar ama bu düğme kullanılmaz bir süre sonra da ortadan kalkar demiştin. Yani bazen böyle sanki bana bu tasarımsal konu da sanki onun gibi geliyor. Yani bu olsa da olur, olmasa da olur. O yüzden de Android'den bazen gelen o hani işte özellikler diyelim ya işte Android'de yıllardır var. Bu tarafa ilk defa geliyor. Bu tarafta yani işte Apple'da diyor ki bak diyor bunu çıkarttık. Millet de Android yakasa diyor kardeşim o zaten bende 5 senedir var. Sen neyi söylüyorsun diyor. Ama bu tarafa geçtikten sonra da aslında onunla çok da kullanmadığımda fark ettiğim bazı şeyler de var. Nedir bu konudaki yorum? Yani bu şeffaf tasarım hani bu böyle gerçekten günlük hayatta böyle bir karşılığı olur mu? Kolaylaştırır mı?
Çok özür diliyorum Cem'ciğim.
Lütfen.
Özgür'e destek olmak ve onun yönlendirmek ya da soruna destek olmak için söyleyeyim. Bu tarz tasarımsal değişiklikler bu kadar çok mu talep görüyordu? Yani herkes yatıp kalkıp evet. iPhone'daki ikonları değiştirmek istiyorum, iPhone'un karanlık mod istiyorum falan filan.
Evet.
Yani bu kadar çok mu isteniyordu da bu tarz çok ciddi köklü tasarımsal değişikliklere gidildi?
Yani çünkü Liquid Glass şu an en öne çıkan konu. Bilmiyorum hani öyle bakınca.
Valla geçen seneki bu değişiklikten bahsedeyim dedin ya ben de çok az kullandım işte renklendirebiliyorduk. İşte koyu mod açık mod tamam bu olabilir burada bir problem yok çünkü koyu kullanmayı tercih edenler var. O konuya kesinlikle. Da ayrı bir başlık açacağım. Bu renkli tonları kullanmadım. Şimdi şöyle bir şey var biz bu telefonu yıllardır iPhone'u yıllardır kullanıyoruz iPhone kullanıcılığı olarak ondan bahsediyorum. Bizim ekrandaki uygulamaların adlarına bakmadan renklerinden ne olduğunu ayırt edebilme ne derler? Muscle memory derler. Kas hafızamız var abi.
Görsel hafıza.
Ben hiç bakmadan elimin nereye gideceğini biliyorum. Şimdi bu renklerin
sezgisel olarak zaten orada gördüğünü
seçiyorum yani. Evet. Algıda seçicilik yapıyoruz. Yani diyoruz ki abi burada biliyoruz nerede olduğunu. Şimdi bugün örnek olarak karanlık moda getirdim. Mono bir rengi aldım. Bu işte bahsettikleri cam moduna getirdim ve karanlık yaptım. Çünkü biraz daha kontrast istedim. Ve şey yapıyorum. Şu ekranda şu anda senin ekrana verdiğin görüntüyü kullanıyorum şimdi bugün denemek amaçlı. Ancak uygulama açacakken bana böyle bir buçuk saniyelik bir zaman kaybettiriyor. Çünkü renklerden alışık olduğum, gittiğim uygulamaların renkleri yok şu anda. O benim için bir navigasyon gibi düşünebilirsin. Yani o şekilde kendimi yönlendiriyordum. Şu anda yok. Alışır mıyım? Alışırım muhtemelen belli bir süre sonra. Ama buna ihtiyacım var mı? Yok. Yani ya biz yaşlandık hakikaten, ya bize bir sadelik istiyoruz. Biz böyle bıcır bıcır şeyler istemiyoruz. Biz sade, sağlam çalışan, fonksiyonel ürün ver moduna geldik. Olabilir. Kimisi de belki öyle istiyor. Yani eskiden şey vardı, bilirsin, Merch diyeyim hadi, MIRC chat odalarında böyle skriptler olurdu. Böyle bir yazı yazardı normal, o bir harfi büyük, birini küçük yapardı. Bravo. A yerine et koyardı falan. Yani o moda getirmeye gerek yok ya. Yani bu geçti. Bunlar geçti. Sadeleşmek istiyoruz. Tamam, cam bunun için güzel bir yöntem olabilir ama transparan oranı bana çok fazla geldi. Yani ben şu anda denetim merkezini aşağıya çektiğim zaman böyle bir rahatsızlık yaşıyorum. Çünkü arka planla öndeki objeler birbirine geçmiş durumda. Evet, bir takım ayarlar yapabiliriz. Erişilebilirlik seçenekleri altında saydamlığı azalt kısmı var. O zaman da bir anlamı kalmıyor zaten. Hani evet, hem bu modu aktif edeyim hem saydamlığı azaltayım değil. Ama bu muhtemelen daha ciddi bir makyaj görecek. Bu şekliyle son kullanıcıya ulaşmaz benim tahminim. Dolayısıyla bunları kim istiyor derseniz, ben istemedim, bilmiyorum. İsteyen var mı? Var ama...
Hayır. Aslında şöyle bir şey var. Abi biz yayına başlayalım.
Ben istemedim veya... abi.
Biz hayır şunu, yani şu video kaydını yapmaya başlayalım, 10-15 dakika neyse, biz niye tasarım konuşuyoruz abi? Abi yeni kameraya makro modundaki bilmem ne özelliği geldi veya notlar uygulaması saate geldi mesela, onu konuşalım. Evet. 14, tamam, 11 evet. Yıl. Yani şöyle bir düşünüyorsun, 11 yıldır Apple Watch'a gelmeyen notlar vardı, notlar uygulaması. Şimdi kimisi diyebilir ki ya notlar uygulaması o kadar önemli mi falan filan. Zaten bunları konuşalım biz. Ya ben saatimde yolda giderken aklıma bir şey geldiğinde tek düğmeye basıp işte oraya bir not alayım. Sonra eve geldiğimde bilgisayar açtığımda o not karşımda olsun mesela. Bunlar hani olabilecek veya uygulama bazında bunlar kullanılabilir. Mesela şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 4-5 yıldır ben notlar uygulaması Google Keep kullanıyorum. Neden? Saatte uygulaması var. Evet. Yani şimdi bir ekosistem kuruyorsun. Mesela bunları konuşmamız lazım. Biz diyoruz ki ya cam ikonun arkasındaki çarpının arkasına beyaz gelince çarpı görünmüyor falan. Tasarıma biraz fazla. Yani aslında şu var. Apple'daki problem şu oldu. O kadar çok değişiklik talebi, beklentisi yükseldi ki bari tasarımı değiştirelim dediler. Şimdi bazı izleyenlerimiz şunu da diyebilir. Ya kamera şu kadar iyi. Şunu şöyle yaptık. Artık ne gibi bir yenilik olabilir ki? Hani mecbur tasarımdan ilerliyorlar da denilebilir. Ama Apple'ın belki de Apple Intelligence diye başlayıp hala yakalayamadığı kaçan bazı trenler var. Aslında onlar daha çok konuşulması lazım. Bilemiyorum. Yani...
Vallahi aslında güzel söyledin tabii. Telefon ilk açtığında gözüne esas çarpan şey bu. Yani o yüzden tabii onunla başlamış olduk. Bu arada tabii hemen ekranda bir başka özellikte gelen fotoğraflardaki bu işte uzamsal mı diyelim?
Evet, uzamsal fotoğraf mı?
Portre modunu 3 boyutlu görüntüye çeviriyor diyebiliriz.
Portre modu olmasına gerek yok bu arada Kahraman. Aha. Portre modu olmasına gerek yok.
Portre modu mu bağlandı?
Ekrana madem alalım. Evet, tabii şimdi bir Almanya'dan konuğumuz var, Göttingen'den. Hem bir taraftan Cupertino'dan bir konuğumuz var. Güneş başına vurmuş orada, fazla dışarıda kalma abi.
Ama hakikaten ışığı nasıl ayarladıysa hakikaten güneş vuruyor gibi.
Abi adam yani gerçekten hani... İşte ben yayının başında söylemiştim yani. Bu adamlar ustadır yani. Gerçekten Apple konusunda bir şey soracaksan buraya sor. Ama teknoloji konusunda çok ilerledim. İşte görüyorsun, adam ışınlanmış gibi yani hakikaten.
Bir şey söyleyeceğim. Harbiden orada da olabilir ha.
Hep. Hep. Özgün mü yapacak abi bu numaraları? Ya,
çok iyi ya vallahi evet. Abi o zaman en son haberleri senden alalım. Hemen sana sormak istiyorum abi. Ne düşünüyorsun dünkü etkinlik hakkında? Sen bir taraftan kurumsal dünyada da Apple tarafını çok iyi takip eden, evet biz iOS 26'yı konuşuyorduk ama yani bunun macOS 26'sı var, Tao var, işte watchOS 26'sı var, iPadOS var, tvOS var, bugün sevgili Özgür yayınladı, CarPlay 26 var, o yüzden hani CarPlay 26'yı da bu arada lügata sokmuş olduk diyelim. Ne diyorsun? Senin için nasıldı etkinlik abi?
Ya tamam. Şöyle, mevcut işletim sistemlerimiz, OS'lerimiz adına çeşitli sorunlar vardı. Apple aslında bu yeni nesil 26'larla yaptığı şey iyileştirme. Hani makyaj, arayüz vesaireyi bir kenara park edelim. İşte Liquid Glass vesaireyi. Yaptığı ana şey aslında biz son kullanıcılar tarafındaki görünen şeyden ziyade mevcut başlayan etkinlik geliştiriciler konferansı. Genelde de herkes etkinliğin işte lansmanını izliyor ama mesela bizi izleyecek kullanıcıların kaçı bugünkü oturumları şöyle bir hızlıca açtı, göz geçirdi. Şimdi onlara bakıyor olduğunuzda geliştiricilere verilen taraflardaki konuşulan, değişen, işte eklenen şeyler vesaire. Beklenen şeyler bunlar. Apple aslında son kullanıcılar tarafında yaptığı veya gösterdiği şeyler, ki Ekim'de asıl daha da fazlasını gösteriyor olacak. Şu anda hani en azından gösterdiği şeyler pazardaki beklentiler de aslında. Android pazarındaki kullanıcıları iPhone'a çekmek için eklediği işte can alıcı bazı konular. macOS tarafındakiler de öyle. iPadOS tarafındaki biraz öyle değil. Çünkü iPad şey, diğer ürünlere göre rakipsiz ya pazarında. Yani işin açıkçası çok böyle herkesi böyle heyecanlandırmayan birçok şey varmış gibi görünüyor olsa da gerçekten geliştiriciler tarafında çok heyecan uyandıran şeyler var. Yani tıkanıp kalınan veya beklenilen çok fazla şey vardı. Bu daha iyi uygulamalar, uygulamaların daha fazla sistemle konuşabileceği şeyler adına önemli şeylerdi.
Tabii bu öyle baktığında şey diyorsun, yani kurumsal tarafta geliştirirken yani 9-13 Haziran'da aslında yapılıyor. Biz sadece 9 Haziran'daki konuyu konuşuyoruz gibi. Halen devam ediyor geliştiriciler konferansı aslında böyle baktığında.
Tabii ki.
O yüzden aslında senin söylediğin geliştiriciler durumdan memnun ama diğer tarafta aslında bizim konuştuklarımız biraz son kullanıcı tarafındaki gürültü gibi sanki.
Doğru. Ama şey, son kullanıcı adına da çok fazla şey gösterilmiyor geliştiriciler konferansında. Yani asıl böyle heyecan yaratacak şeyler iPhone lansmanında aslında. Yani iOS'in final sürümün, release edileceği sürümünde aslında biraz daha fazla şey görüyor olacağız. Ha, arayüz konusuna yani hani makyaj deyip kenara aldığım konuya bir geleyim. Hani ben iOS tarafını deneyimleyemedim. Bugün çok az bir fırsatım oldu. macOS Sava ve iPadOS'e bakabildim. Yani sadece ikisini beta olarak yükledim. Yani henüz iOS tarafına bakmadım ama hemen o taraf bile bana bayağı bir fikir verdi. iPadOS tarafında çok rahatsız edici değil işin açıkçası. Mobil aygıtlar tarafındaki tasarımdaki yaptığı cimcoşluklar vesaireler bir şekilde kaldırıyor ama macOS'i yerle bir etmiş. Yani onu söyleyeyim. Tamam, şimdi ilk macOS 10, macOS 10 dediğimiz klasik sistemden geçtiğimiz işletim sisteminde de Aqua dediğimiz arayüzü kullanmıştı. Çok radikaldi o dönemde. Çok cimcoşlu. Renkler, o renkli iMac'lerle birlikte biliyorsunuz kullanılmıştı. Çok yadırgamıştık. Yani böyle soğuk arayüzden böyle cıvıl cıvıl baloncuk arayüzler, istediğin renkleri seçiyorsun falan. Biraz başa dönmüş gibi olduk. Bayağı bir hareketlenmiş, bayağı bir renklenmiş ve büyümüş. Her şey büyümüş. Yani bütün pencereler büyümüş, butonlar büyümüş, uyarılar büyümüş. Arayüz adına tabii ki şey, daha ilk beta, büyük ihtimalle konuşmuşsunuzdur. Çok fazla şey var, problem var. Yani tabii. Uyumsuzluklar var. İşte bildirim merkezindeki görünen bir şey başka bir yerde farklı görünüyor falan. Hani tutarsızlıklar vesaireler var. Ama bunlar şey, zaten giderilecek şeylerdir. Yani
biraz da minimal, işte cool, soft tasarımlardan tekrar böyle
evet.
Renkli, aksiyonlu, hani o tarz bir tasarımlara geri dönüş gibi olmuş.
Yani. Evet.
Pekala. Özgür abi, sana şunu sormak istiyorum. Gerçi hani yayından önce bir konuşurken iPad ile ilgili değilin ama şimdi iPad tarafında belli ki herkes işte şey diye konuşuyor. Yani iPad OS 26 aslına bakarsan iPad'i bir MacBook'a yaklaştıran en büyük güncelleme. İşte yıllar önce sorduğumuzda ya aslında iPad'de şunu yapabilsek güzel olur, bunu yapsak güzel olur. Donanım olarak aslında çok iyi ama yani böyle biraz sınırlı kalmıyor mu ki işte hemen benim önümde bir tane burada var mesela. Bunda işte M1 işlemci var. Hani hemen arkamda gördüğüm diğer MacBook'ta da, MacBook Air'da da yine M1 işlemci var. Ama bunda yapabildiğinle bunda yapabildiğin arasında daha kadar fark var. Şimdi biraz bu iPadOS 26 ile beraber bunu kapatmış görünüyor. Apple'da daha önce diyordu ki, biz hatta ben de sorduğumda da şöyle bir yanıt vermişlerdi. Ya iPad'in yeri iPad. İşte MacBook'un yeri MacBook, yani bilgisayar tablettir gibi, yani böyle yaklaşıyordu. Şimdi oradaki sınırı da biraz kaldırıyor ki senin söylediğin gibi tablet tarafında da yıldız bir ürün. Bu yeni bir sayfa açar mı iPad tarafında, böyle işte yani MacBook için kötü olur mu veya iPad için iyi olur mu?
Şöyle bir kısa cevap vereyim ben ona, arkadaşlara lütfen bırakayım sözü ama. Şimdi o iki ürün aslında çok enteresan bir şekilde birbirine çok yakın ama çok da ince bir çizgisi var. İkisine de ihtiyaç duyabiliyorsun. Yani bir tanesi olsun her işimi göreyim dediğin zaman o aşamada muhtemelen, yani eğer bir çizim yapmıyorsanız ya da bu tarz bir işte sanatçı işin sanatçılık boyutunda bir şey yapmıyorsanız, atıyorum grafik tasarım yapıyorsanız, basit bir örnek vereyim. tablet mi, bilgisayar mı dediğiniz yerde insanlar genelde bilgisayara kayıyorlar. Çünkü masaüstü uygulamaları, o platforma sunan uygulamalar daha kapsamlı ve daha çok iş görüyor. Şimdi iPad'in tabii yıllardır bu isteniyor. Ya keşke iPad şöyle bilgisayara yakın bir hal alsa. Atıyorum tablet olarak kullanayım. İhtiyacım mı var? Masaüstü uygulamalar mı yükleyeceğim? Bağlayayım Magic Trackpad'i vesairesi var ya bunların abi. Oraya bağlayayım. MacBook Air'e dönsün mesela atıyorum. Bir tane mouse alayım kenarına. Zaten trackpad'i var. İşlerimi orada devam edeyim. Yani mobil masa üstüne yüklediğim uygulamaları buraya da yükleyebileyim ya da işte muadilleri olsun vesaire. İşte bu aşamada ben şunu fark ettim, yani yıllardır iPad var, evet kullanıyorum keyfe kadar, ama yani böyle alayım da şununla bir iş yapayım dememişim bugüne kadar. Çünkü o işleri hep Mac'te halletmişim. Dolayısıyla Mac tercih etmişim. iPad'i de orada kenarda masanın üstünde kaldığını fark ettiğim için kullanmamışım uzun yıllar. Şu anda o çizgi daralıyor ama Apple'ın, yani böyle bir tabii o stratejik bir firma, yani milyar dolarlık firma, bizden muhtemelen daha iyi biliyorlar. Muhtemelen değil, kesin daha iyi biliyorlar ve araştırma yapıyorlar. O pazardaki bu ince çizgiyi kaldırırlar mı, kendi ayaklarına sıkarlar mı emin değilim. Yani tam anlamıyla bir geçiş yapacaklarına ben ihtimal vermiyorum. Çünkü ya iPad'i bitirirler o zaman ya MacBook Air'i bitirirler mesela. Çünkü ikisi arasında kalıyor insanlar. Abi sadece bir tanesini alsan hangisini alırsın sorusu binlerce kez soruldu yani benim videoların altında da.
Kesinlikle.
Önemli bir sorun ve ben her zaman şunu diyorum. Yani eğer kalemle kullanıp çizim yapmıyorsan MacBook Air'i tercih et. Çünkü daha kapsamlı, oraya yükleyebildiğin, kullanabildiğin uygulamaların muadillerini bazen iPad'de bulamıyorsun. Gelen anlamda benim fikrim bu buradaki ince çizgiyi uzun süre koruyacaklar gibi geliyor.
Kahraman ne dersin abi?
Abi şöyle, iPad'ler ilk çıktığı zamanlarda ben biraz daha onların tüketim araçları olarak değerlendiriyordum. Yani atıyorum iPad'in ilk çıktığı zamanlarda bir şeyleri okumak, bir şeyleri işte araştırmak veya işte iPad'le yaptığın şeyler biraz daha tüketime yönelikti. MacBook'larda ise biraz daha üretim odaklı cihazlar, aygıtlardı. Şimdi zaman ilerledikçe özellikle bu iPad Pro'lar çıkmaya başladıktan sonra iPad'lerin işletim güçleri, işletim sistemlerinin daha doğrusu işlemcilerinin güçleri yükselmeye başladıkça insanlarda onda da bir şeyler üretebileceğim düşüncesi oluşmaya başladı doğal olarak. Ama bu da iPad'lerin fiyatının da yükselmesine neden oldu. Her yeni çıkan iPad çok daha güçlü. Hatta iPad'le MacBook'lar karşılaştırılmaya başlandı. İşte hızları karşılaştırılıyor falan filan. Şimdi iPad'in tırmanışı, güç olarak tırmanışı öyle hızlı ilerledi ki bununla paralel olarak da fiyatları yükseldi. Şimdi fiyatları yükselince de insanlar tabii arada kalmaya başladı. Demin Özgür'ün dediği gibi. Şöyle bir düşünüyorsun, diyorsun ki ya işte atıyorum nasıl diyeyim 40 bin lira diyeyim. 40 bin liraya bilgisayar kaldım bilmiyorum ama neyse. 40 bin liraya bir iPad Pro alacağıma diyorsun ki 45 bin liraya işte Mac mi alsam acaba? Şimdi bu aradaki özellikle alım gücü maddi olarak birbirine yaklaşınca insanlar doğal olarak iPad'de üretime yönelik araçları daha çok talep etmeye başladı. Şimdi ben 2018 Aralık'ta iPad Pro 11 inç, ilk iPad Pro'yu almıştım 11 inç. Hala kullanıyorum. iPadOS 26'yı da yükledim. Çok da güzel çalışıyor. Şimdi mesela ben orada yaklaşık 2,5-3 yıl ana cihazım olarak, yani tek cihazım olarak iPad kullandım. Videoda editledim, işte YouTube'a yükledim, işte notlar aldım, dokümanlar hazırladım, çıktı aldım. Ne bileyim, oyunu da oynadım, onu da yaptım, bunu da yaptım. Yani 3 yıl boyunca benim ihtiyacım olan her işimi karşıladı neredeyse. Şimdi o aynı cihaz kullanmaya devam ediyorum ama biraz daha hani farklı amaçlarla kullanıyorum şimdi. Ama sonra belli noktalarda işte bir yerde daha nasıl diyeyim, daha hızlı ve daha stabil çalışma yönüne geçmek istediğinde mutlaka bir Mac ihtiyacın oluyor. Şimdi 50 bin liraya bir Mac vardı diyelim. iPad Pro'da 25 bin liraydı. Örnek veriyorum. Benim işimi görür deyip belki ben hani çok bir şey yapmıyorum. iPad'de Apple ekosisteminde bazı şeyleri takip edeceğim, göreceğim, inceleyeceğim dediğin zaman belki iPad Pro'ya kayabilirsin. Ama şimdi fiyatlar gerçekten iPad Pro'lar seviyesinde özellikle çok ciddi yükselmiş durumda. Son olarak şunu söyleyeyim. iPad'in giriş seviyesi şu an 16.700 lira, yanlış hatırlamıyorsam ya da 16.200 lira mı ne? Yani Apple ekosistemine giriş yapmanın şu an en ucuz yolu o. Ve bence fiyat performans olarak şu an yani en iyi ekranlı teknolojik cihaz diyebilirim. Fiyat performans olarak. Yani En son çıkan iPad'den bahsediyorum. Düşünen varsa, konu konuyu açtı ama düşünen varsa, hani çocuğuna olur veya işte böyle alayım bir şeyler okuyayım edeyim diyen olursa.
Çocuğunu sevindir abi.
iPad ya orada
pazar,
şey.
Pazarlama taktiklerine.
iPad Apple'ın da çok tasarlayarak ilerlediği bir konu değil aslında.
Abi çok özür diliyorum. Pazar... Bir şey daha söyleyeceğim. Sanki iPad'de ne var biliyor musun? Apple şöyle diyor gibi geliyor bana. Ulan bir şey yaptık da bu çok güçlü oldu ya.
Tabii zaten öyle.
Bu, yani, bu çok iyi oldu bu. Bunu ne yapacağız falan demişler gibi geliyor.
Tam olarak öyle. Yani iPad ürün olarak şey... Birçok sektörü bitirdi. Eğitimde, sahada vesairede, kurumsal pazarda. Yani iPad'in satış rakamı o yüzden çok yüksektir pazarın hakimi. iPad aldı başını öyle bir gitti. Öyle büyük bir kullanım şey oldu ki yani bilgisayar yerine kullanılan bir ürün haline gelmeye başladı. Ardından da Apple Silikon işlemcisi. Apple Silikon'la birlikte yani Apple'ın da Mac'lerde vesaire niye Apple Silikon'lara geçti? Bir anda o kadar saçma bir noktaya ulaştık ki iPad Intel Mac'ten daha hızlı. Benchmark testlerinde falan derken aslında şöyle 2019'a kadar iPadOS 13 sürümüne kadar ki hikaye hep şöyleydi. iOS'in bir versiyonu da iPadOS. Yani iOS'ten uyarlanarak üstüne bravo. Bir iki daha özellik konulan bir şeydi. Ama 2019 13 ile birlikte o dönem macOS 10.15 Catalina'nın olduğu dönem Apple hatırlayın yine tam bu zamanlarda geliştiriciler konferansında çıktı ve dedi ki Mac Catalyst diye bir app framework kit duyuruyorum dedi. Bu da ne? Dedi ki iPad için yazılan app'lerinizi hiçbir şey yapmadan Mac'te çalışabilir hale geleceksiniz. Ortak app. Ki Apple'ın native app'lerin hepsi böyledir. Yani iPadOS'teki notları kullanıyoruz Mac'te de. Takvim de öyledir. Yani tek app'tir o. iPadOS'te de aynı app'tir. MacOS'te de aynı app'tir. Mac Catalyst'i duyurdu. Ki üstünden bayağı zaman geçti 2019'dan beri. Hedeflediği şey çok yani ve geldiğimiz nokta yani bir önceki mevcut hali hazırdaki sistemimiz işte mouse ekledi bilmem ne hani iyice ne Mac'e benzemeye başlıyorduk. Şimdi işte 26 ile de birlikte artık böyle iOS'in bir versiyonu değil artık macOS'e yaklaşmaya başlayan bir iPadOS var.
Ben kahraman yani, olarak buydu değil mi? İşin kahramanı tabii burada bir kahramanımız var
ben, mı? Bence kesinlikle iPadOS'ti.
Evet ben de şimdi tekrar şöyle bir sevgili Erkan Cahalp'ın hazırladığı içerikten böyle bir göstereyim. Şimdi neler var iOS 26 yakasında diye gittiğimiz zaman canlı çeviri özelliği var. Gene konuşulan konulardan biri.
Türkçe
mesajlarda
yok.
Türkçe yok aynen öyle. Mesajlarda arka plan. Hani
tabii değil.
Yani hem de mesajlarda arka plan mesajlar ne kadar kullanıyor? İşte WhatsApp'taki arka plan
değiştirme. Özgür'le ben denedim mesela. Özgür'le arka planımızı değiştirdim. Normalde saate de geliyor dedi. Saate gelmedi mesela.
Ha, o zaman Özgür'ün bahsettiği şeylerden birbiriyle çalışmamalı. Hüseyin'in bahsettiği gibi bir yerde yaptığın değişiklikli bir yerde bildirim konusunda veya belki de değişiklik konusunda henüz yansımıyor. Henüz stabil değil. Ama olacak belli ki. Canlı çeviri etkili olabilir mi bilmiyorum ama Android yakasında zaten tabii Google tarafında var. Mesajlarda anket yine mesajlar konusuna yükleniyor yine Apple doğal olarak yani o taraftaki basını
iOS 26 değilse göremiyorsun hiçbir şekilde.
Ha o da var. Yani geriye dönük uyumluluk olmadığı için de o tarafa evet. Gelmen gerekiyor. Görebilirsin.
Anketi iPhone 11'e kadar. Anketi kullanabilmek için iMessage'ı kullanan herkesin yeni sürüme güncellemiş olması lazım.
Güncellemiş olması lazım. Ve oradan da golümüzü yedik. Peki uyarlanabilir kilit ekranımız var. Ya, o zaten hani aşağı yukarı yani yok demeyeyim ona yani vardı ama daha gelişmiş bir uyarlanabilir kilit ekranı desek herhalde yeri olur. CarPlay'deki araç takımları ki hemen CarPlay deyince efendim karşımıza bir başka videoyu göstereceğim şimdi. Onu da ekrana sen anlatmaya başlarken ben hemen yansıtmaya çalışayım. Çünkü bence önemli bir konu bu.
Yani, var şöyle yani en güzel yani yine görsel bir şey ama o biraz da fonksiyonel tarafına giriyor. Şu anda bu ekranda gördüğün, şu anda yansıttın tam zamanında. Bu konsol yeni bir özellik olarak geldi. Yani biliyorsunuz önce bir ana ekranımız var. İşte sağa kaydırdığımız zaman bölünmüş bir ekran geliyor normalde. Bir daha kaydırdığımızda artık mesela bu ekran biraz geniş olduğu için 3 parçaya böldü. 3 tarafında da ayrı ayrı widgetler var. Bu widgetleri keyfine göre değiştirebiliyorsun ve oldukça güzel bir görüntü oluşturabiliyorsun. Mesela birkaç kişi sonunda hava durumunu eklemişler diye sevindi. Hatta az önce videonun altındaki yorumlardan bir tanesi gözüme çarptı. Eski arabamdaki bu analog saati özlemiştim diyor. Sadece bunun için bile yükleyebilirim diyor. Yani bu analog saat bile hiç aklına gelmez insanın ama bu analog saat bile bu versiyona yükseltmek için bir sebep olabiliyor kimisi için. Yani biz bazen burada hani kendi perspektifimizden bir şeyler yorumluyoruz ama insanların farklı düşünceleri var. Dolayısıyla
çünkü bir istek bir yerini tutmuyor. Analog saat normal dijital saatlere göre görsel hafıza olarak okunması daha kolaydır her zaman. Ve araba sürerken hemen şöyle ufak bir göz bakış atmanla saatin kaç olduğunu görebilirsin. Onun için bazı böyle lüks arabalarda falan o klasik tasarımlı saatleri devam ettiriyorlar. CarPlay'i ben uzun zaman kullandım. Eski arabalarımda da hep ya kablolu ya kablosuz kullandım. CarPlay neredeyse çıktığı günden beri doğru düzgün bir güncelleme almayan, sanki üvey evlat gibi çok ötelenmiş, Apple'ın aslında çok güzel ilerleyebileceği bir alandı. Son yıllarda elektrikli araçların ilerlemesiyle birlikte bu Apple CarPlay gibi ekranlar biraz daha insanların artık istediği bir özellik olmaya başladı. Hem de telefonuyla eş zamanlı olarak kullanabileceği için daha böyle bir talep olmaya başladı. Ama Apple ben hala yeterli bulmuyorum. CarPlay'in çok çok daha iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum. Ben hala yeterli görmüyorum yani.
Tamam. Ama işte senin dediğini ama işte şeyle yaptı ya, CarPlay Ultra mıydı? Yani daha komple üreticinin kullandığı versiyonla.
Aston Martin'le yaptı.
Evet. Tamam.
Abi ben son kullanıcı olarak bana ne ulaşıyorsa onu düşünüyorum ya.
Yani... Vallahi widget konusu güzel bir konu. CarPlay'de istediğim bir şeyleri hani sabit, daha büyük görebilmek güzel olacak. Ben de hani kullanan birisi olduğum için seviyorum ama CarPlay adına ben hani komik gelecek ama benim görüp vay anasını ya dediğim, sevindiğim tek şey arama ekranı konusu. Özgür onu herhalde
yani çekmiştir ilerleyen de gösteriyor. CarPlay'in neredeyse aynı değil mi öyle?
Evet evet. Tabii.
Bununla ilgili hiçbir şikayet almadınız. Yani iOS üzerinde en ufak bir şeyi böyle hemen bir güncellemeli beta 1'den beta 2'ye bilmem ne düzelten Apple CarPlay'i resmen hani öteledi yani, o tam dursun bir şekilde kenarda gibi salladı yani.
Bu arada Özgür de herhalde şu anda şey yani YouTube'da herhalde CarPlay'i arabada anlatmayıp bu kadar güzel anlatan abi, tek evet video ya. Budur herhalde ya.
Bu nasıl şey bir şey ya?
Harici ürün müydü bu? Gelmişti Özgür.
CarPlay şükür abi.
Arabadan almış çekmek için.
Çekmecede duruyordu hakikaten uzun zamandır. Dedim ki ya CarPlay videosu çekeceğim zaman kullanırım diye kalmıştı aklım. Çünkü arabaya gidiyorsun abi, oturuyorsun yani, kamera ayarla ışık değişiyor, dışarıdan sesler geliyor. Stüdyo ortamında anlatmak tabii güzel oluyor. Yani sonuçta...
Çok güzel olmuş ya. Kesinlikle yani hani arabada CarPlay'i anlatmayan tek video budur. O yüzden de çok temiz yani.
Yapay zeka falan değil yani. Hakikaten güzel olarak bir CarPlay var burada.
Videonun altına şey yazalım. Çin malı Apple CarPlay bu gerçekten falan diye.
Abi çok güzel. Bunun arkasında kamera falan var. Yani yol kamerası var. Yol çekiyor vesaire. Güzel.
İyiymiş gerçekten.
Ne kadar Özgür bu arada yani şeyse aslında ben
şey yap, direkt sen özelden yaz bana sana
link paylaşalım abi hemen.
Hocam altta yazarsan link falan diye.
Tabii link altta abi alabilirsiniz. Apple CarPlay 26 yazdı adam bir daha bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Şeyde 26
ya,
yazıyor.
Ya onu yapıştırdı. Yani yapıştıracağız. Hepsi 26 diyor. Ne yapalım? Ona evlat muamelesi yapmayalım.
Evet. Niye? Bence de hiç yani şey yok yani. Watch olsa 26 diyorsan bunu da CarPlay'de 26 diyebilirsin yani. Her şey 26 dedi nasıl olsa. Evet. Aynen. Bence gayet mümkün yani. Neden olmasın abi? Peki o zaman şimdi zaten Liquid Glass'ı yeterince konuştuk artık yani, yeter illallah. Mesajlar konusunda yani bilmiyorum böyle direkt iPhone kullanıcıları hani gizlilik dışında mesajları yani iMessage'i kullanıyor musunuz diye sormuş olayım bu arada sizlere.
Of, kullanıyorduk ya. Bir arkadaşımız var, senden iyi olmasın canım. Biz mis gibi iOS'te takılırken, her yerden ulaşırken bizi başka bir platforma sürükledi.
Sorma ya. Yani.
daha iyi.
Doğru, daha iyi şimdi abi. Ne diyeyim, adam da haklı abi.
Ya bir dakika, bana söylüyorsunuz adam burada sevgili Cem Hoca premium kullanıyor ya. Adam şeyli yıllık 18 bin lira para verdi ya Telegram premium kullanmak için.
Ben kullanıyorum ya.
Ya bakın
mesajları. Bakın. Çünkü şey güzel, hızlı, keyifli abi. Güzel. Çok detay, çok güzel. Ya ben mesajları gelen mesela iOS 18'de de öyleydi. iOS 18'de bir kamyon şey geldi ya, yazıları titredi, zıpla topla. Evet, tabii. Şimdi bir kamyon. Ben yani mesajlara gelen her yeni özellik beni mesajlardan soğutuyor. Benim mesajları beğeniyor olmamın nedeni basitlik ve sadeliğiydi ya. Şu anda şey böyle hani her geçen gün daha WhatsApp, Telegram olmaya doğru gidiyor ya. O yüzden mesajlardan soğuyorum ama gelen şeyler güzel şeyler.
Bence Apple'ın mesajlar konusundaki en büyük eksisi şey oldu. SMS'le kendini ayırmamak oldu. Bunu bir avantaj gibi olduğunu düşünüyor bence. Avantaj olduğunu düşünüyor. Ama bence farklı bir uygulamayla çok daha iyi ilerleyebilirdi. Çünkü SMS yani bambaşka evet. Bir şey. Sonuçta mesajlara arka plan gelmiş olması emin olun. Yani hemen hemen hiç kimsenin çok umurunda olmamış.
Umurunda değil. Evet doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Peki fotoğraflar uygulaması güncellendi. Hani en çok kullananlardan biri Özgür.
Güncellenmedi yani. Bence geriye olması gerekene döndüler. Geçen seferkiyle karma karışık yapmışlardı. Şimdi toparladılar.
Evet. Ben fotoğraflara biraz... gireyim.
Bak fotoğraflara gireyim. Fotoğraflarımı sırayla göreyim ya. Bu kadar. Bak abi basit. Bana uğraştırma yani. Sonra ne yaptı? İşte orada albümler çıktı. En çok benim sana önerdiklerim, senin bana önerdiklerin. Geçen ay gittiğin yer gelin. Önümüzdeki sene. Ya birader beni uğraştırma. Fotoğraflara gireyim ben.
18'de karıştırdılar.
Onun altında da şimdi ayırmış, onu getirmiş. Koleksiyonlar demiş, orada da favoriler, albümler falan filan. En baştan yapacağına geri döndü aslında.
Özgür kızdı gibi görünüyor abi şu anda. Bayağı
yok, kızmadım. Hatta videoda bahsettim. Aslında hani evet, biraz evet. Geriye döndük. Şimdi iki tane seçenek var. Daha önceki versiyonu seven sola tıklasın. Karman çorman denilen bölüme girip. Ya o karman çorman bölümü kendine göre düzenleyebilirsin. Yani gereksiz şeyleri kapatabiliyorsun vesaire ama bizde de birazcık uyuşukluk var tabii. Yine abi de sence, benim de tercihim karman gibi.
Bence ben onu
gibi.
Düzenlememiş olabilir miyim? Ben genel bir
sana çerçeve. Sana denedim ya kardeşim.
Ya yani bana böyle
yapmamıştım. Okay, ben yapmamıştım şahsen. Sol taraf bana da pratik geliyor. Ben zaten neyi ne zaman çektiğim aşağı yukarı tarihlerini bildiğim için hani ya şu
ben bilmiyor muyum onu demek istiyorsun. Zaman...
Onu mu demek istiyorsun? Şunu sessize alsana sen bir. Ya gitmeksin bir yere çabucak konuşuyorum ben.
Çok iyi. Demek güzel, yani...
bu yeni güncelleme biraz yani en fotoğraflar kısmında en azından yani eski modeli sevenler için güzel bir seçenek sunmuş.
Bir de şey geldi. Bu telefonda tabii bunu işte Türkçe desteği olması lazım da telefondaki kaydı daha sonra sana özetleyebilen yapay zeka, Apple Intelligence'da beraber gelen işte kaydediyorsun. Bu arada enteresan yıllarca bu özellik hiç yoktu. Yani uygulamada izin verilmiyordu buna. Yani işte konuşmayı kaydetme olayı işte kişisel verilerin gizliliği kapsamında. Ama şimdi nedense zannediyorum işler değişti.
Hala biz ses kaydı alamıyoruz. Konuşma kaydı alamıyoruz. İlk geçen sefer İlk başlarda bir çıktı, ondan sonra kayboldu. Şu an ben herhangi bir şekilde...
Ben bugün kaydettim. Yani çok da güzel kaydetti bu arada sesi.
Ses uyarısı gidiyordu. Bu şu an konuşma kaydedilmektedir diye bir uyarı falan gidiyordu. Sonradan kayboldu o. Yani bilmiyorum siz kullanabiliyor musunuz?
Ben karşı tarafı bilmiyorum. Bak bugün ona çünkü sormadım karşı tarafta acaba... Ses kaydediyoruz dedi mi demedi mi onu bilmiyorum. Belki demiştir bilemedim ama.
Telesekreter olayı da yok mesela.
Çok doğru. Bu arada yine senin şeyden devam ediyorum. Kahramanı
bu ekranda durdum abi.
Durdum.
Bir geri gel abi. Orada bir ekranda bir yazı vardı. Oraya gelelim. Tamam yürüt abi. burada kal abi.
Ayıp ya. Böyle değil.
Bakalım abi bu iyidir. Tamam abi.
Abone ol butonuna. Tabii. Bence de çok
kendi
doğru.
Kendi videosuna gösterdi bunu. Hem de senin videoya ekliyor. Bak Cem'ciğim.
Bak. Valla ben de kullanıldım abi şu an. Yani ama iyi bir amaç için en azından. Yani,
iyi bir amaç. Iyi bir amaç.
Şimdi call screening özelliği var bir tane. Ve bir de hold assist var. Bir tanesi bir nevi senin adına çağrı merkezi gibi çalışacak ama yine bu Türkçe için yok. Eğer bu özellik Türkçe geldiği zaman gelirse tabii ki faydalı. Yani işte hem evet bu, kahraman.
İkisi de yok yani şu an. Çünkü o menülerde o da çıkmıyor. Onda benim anladığım eğer yanlışsam Hüseyin veya Özgür yanlışsam lütfen düzeltin. Karşı taraf bilinmeyen bir numara beni aradığında telefon bu şeyi açacak telefonu arka planda. Karşı taraf konuşmaya başladığında yapay zeka gerçek bir kişi mi yoksa robotik bir ses mi vesaire onu algılayacak. Gerçek bir sesse bunu ekranda sana belirtip telefonu açabilirsin diyecek. Veya
ismini söyleme, öyle bir şey söylüyor, adınızı söyleyin gibi.
İşte bunu bir test edemedik hala. Türkiye'de de henüz sanırım aktif değil.
Bunları göreceğiz bakalım, ne olacak, bu gelecek mi gelmeyecek mi? Telefon ekranı düzeltildi. O konuda ne dersiniz? Özgür sen ne diyorsun? O telefon ekranı düzeltildi diyorum da. Yani işte o karmaşa bir anda biraz giderildi. Yani işte üçü bir arada artık. Yani hem arayanlar, geçmiş arayanlar. Bir daha çünkü eskiden şöyle yapıyorsun. Kişilere gidiyorsun, kişilerde adam buluyorsun, arıyorsun gibi. Şimdi onu tek sefere döndürdük gibi görünüyor.
Ya benim daha önceki versiyonla da bir problemim yoktu aslında. Yani çok karmaşık gelmiyordu bana. Şu anda tabii yine de seçilebiliyor. Eski modele dönüş yapabiliyorsun. Sağ üst tarafta 3 butona, 3 noktaya bastığında diyorsun ki ya bu iyi böyle. Burada alt tarafta favorileri mesela kaldırdı şimdi bu işlemi yaparak. 4 tane tab vardı altta. Bir tanesi favorilerdi. O favoriler şimdi arama ekranında direkt geliyor. Bence pratik bir yöntem. Çünkü sıklıkla aradığım kişiler, işte içlerinden biri Kahraman, sağ olsun sıklıkla arıyorum. Yani ekstra bir tab kaymak yerine zaten son arama ekranından direkt olarak oraya eklediğim insanları arayabiliyorum. Pratik buldum ben. Yani çok büyük bir güncelleme, aman aman bir yenilik değil belki ama kullanım pratiği olarak bence faydalı olacak. Ben kullanıyorum şu anda yeni sistemi.
Bir leke uyarısı meselesi var ya bir de. Kamerayla ilgili özelliklerde. Güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum.
O şeymiş bu arada ya. Arayan kişi adını ve arama nedenini paylaşıyor. O arada da yapay zeka bunu yazılı ekrana getiriyor.
Demin söylediğin işte.
Evet. Baktım da şimdi tam çalışması neymiş diye bir bakayım dedim de.
Yani o yapay zeka senden önce görevi devralıyor. Aslında AI agent gibi güzelmiş de yani baktığın zaman. Senden önce görevi devralıyor. Kimdir nedir deyip sonra sana telefon
bu yansıtıyor. Bu özellikler İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz.
Ya Türkiye'de de yok. Yani şey de yok bizde Türkiye'de.
Bu geçerli miymiş?
Tabii ülkelere göre şey var. Kırılımları var. Yani her özellik her yere açık değil bu arada. En azından bu konuştuklarımız belli başlı ülkeler.
Telefondaki dahili telesekreteri de kullanamıyoruz biz.
Ha evet.
Ya ben bundan çok yıllar önce Sony'nin Aveo diyeceğim bir tane modeli vardı. Normal dahili olarak telefonun içinde bir telesekreter kuruyordum. Diyordum ki işte merhaba ben Kahraman Uğurlu. Lütfen şu an müsait değilim, notu bırakır mısınız falan diyordum. Bu ses kaydı. Beni kim ararsa arasın otomatik telesekretere yönlendirdiğimde telefon içinde, telefon açıyordu, bu mesajı dinletiyordu, sonra da ses kaydına başlıyordu. Bu iPhone'larda da var. Dünyada kullanılıyor. Amerika'da, yani çoğu ülkede kullanılıyor ama Türkiye'de yok.
Evet.
Operatörün telesekreterine yönlendirirseniz o başka, tabii, o zaten telefon uygulamasından bağımsız bir şey.
Doğru.
Ve ücretli.
Bunları senin kullanıyor olman lazım yani Özgür, sende açıktır. Almanca, German
bugün
diye geçiyor.
Aslında bugün ev numarasını sildim rehberden. Tam bilinmeyen bir numara olması için. Ondan sonra aradım, olmadı. Ama şöyle bir şey oldu. Bilinmeyen numaraları, işte bu özelliği aktif ettiğim için bugün mesela bir numara aramış beni. Aradıktan sonra gördüm, bir kargo şirketi aramış. Geri aramak zorunda kaldım sonra. Yani böyle gerekli şeyler de arada kaynayabiliyor, biliyor musun?
Peki bir kamera olayı var. Bir de o sırada kamera lekelenirken, onu beklerken bu özellikleri biz göremeyeceğiz. İşte image, mesela MacBook'ta da var bu image playground olayı. Aslında bir nevi yapay zeka ile görsel oluşturma olayı. Türkçe desteklemiyor ama çok da iyi de çalışmıyor. Ben daha önce de yaklaşık bir ay önce denemiştim. Pek de iyi çalışmadı. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Kullanan var mı image playground'u?
Yani İngilizceye geçersen işte açılıyor da. Yani
kullananlar çok
güzel değil işin açıkçası.
Evet.
Yani bugün neden öyle dediğini
yani
biliyor musun?
Yani altyazı yapacağım. Tayca var ya. Tayca var. Bilmem Zimbabwece var. Ubunduca var. Türkçe yok ya.
Abi bir dakika Cem. Niye Hüseyin beğenmiyor biliyor musun abi?
Neden?
Bak.
Bir dakika bekle. Geliyor.
Bak Hüseyin bu fotoğrafı beğenmedi. Başka yapalım dedik. Böyle yaparız dedik.
Adam elinin altında nereden buldun hemen onu gösteriyor.
Yalnız Özgür kendisini yapmış. Doktor Strange yapmış.
Ya bu şey.
Abi şahaneydi ya.
ChatGPT vesaire gibi. Hani başka yerlerin yaptığı örnekleri görünce Hani şey, daha iyi örnekler görünce bazı şeyler şey tatmin edici olmuyor. Büyük ihtimalle de o yüzden aslında.
Kesinlikle. Çok doğru. Özgür hemen kameradan sonra, kamerayı gösterdikten sonra yapay zekayı konuşup kapatalım diye düşünüyorum. Zaten epey bir zaman da aldık aslında. Çok teşekkür ederim hepinize tabii. Bu anlamda.
Problem değil abi, yapalım öyle.
Yapabildim mi bu arada? Bilmiyorum, lekeleyebildim mi kamerayı?
Kameranın hali bu.
Aynen, evet. Şimdi görüyoruz tam ekran. Evet, bu. Bakın.
Ama henüz
lekeli olur lekeli yani. Bu şu an. Öyle mi?
Lekeli olur lekeli. Aynen.
Ve hala
çekerim diyor yani, böyle de çekerim diyor, fark etmez. Yani bu aslında yeterli bir leke yani, bunu da görmüyorsam.
Evet.
Daha hala çekerim diyorsan evet. Tebrik ederiz, ne yapalım?
Yani belki yani elde falan bunu işte cebe koyuyorsun, ne diyorsun? Bazen hani flümsü bir fotoğraf çekiyorsun ya, sonra diyorsun ya kamerayı bir temizle. Belki eğer öyleyse ben şimdi şöyle bir leş ellerimden. Belki
aktif değildir şu anda, o da mümkün. Belki,
o da olabilir. Ama en azından özellik bu. Peki son olarak şunu söylemek istiyorum. Şunu konuşmak istiyorum. Microsoft'ta, Google'da veya işte başka kime bakarsan bak, Samsung yakası için veya Xiaomi yakası için Çinliler yapay zekayı konuşuyor ve bununla ilgili inanılmaz ilerliyorlar. Her gün yeni bir olayı hem Çin yakasından hem işte diğer yakadan, yani Amerika'dan, ne bileyim Mistral'e dönüyorsun, işte Avrupa'dan, Fransa'dan, şuradan buradan, Anthropic'i bilmem nesi falan filan derken yapay zekanın böyle esip geçip yıkıp geçtiği bir dönemdeyiz. Ama Apple'ın işte bu ki yazılım geliştirmeye yönelik bir etkinlikten bahsediyoruz. Ama bir taraftan da eleştiri o ki ya hani bu kadar yapay zekanın konuşulduğu yerde yapay zekaya yeterince işte Siri'yi 2026'ya bıraktı yine. Dedi ki ben bu Siri'yi güncelleyeceğim ama tam istediğim standartta değil dedi. Bugün baksan aslında eriştirebilsen, yani bunu konuşturabilsen zannediyorum ChatGPT'nin veya başka Google Gemini'nin asistanlarını biraz müsaade etsen, şuna API falan olsa zannediyorum canavar gibi işler çıkartabilir durumda gibi geliyor bana. Ama Hüseyin ne der, siz ne dersiniz? Yani burada geri kalıp gemiyi mi, yani o treni kaçıracak mı Apple, yoksa demin konuştuğumuz gibi aslında burada geride kal dediğimiz özellikler aslında belki de son kullanıcının çok da kullanacağı şeyler değil, çok da umurunda olmayabilir. Apple'ın da bu anlamda kaybedeceği bir şey yok mu? Hangisini düşünüyorsunuz?
Ya çok karışık bir konu. Fiiliyatta bakacak olursak aslında yapay zeka bilmem ne falan ortala hani bir sürü şey yapıyoruz da son kullanıcılar tarafında yapay zeka falan doğru mu kullanıldı, yok. Hani
resimden ileri gitmiyor gibi mi acaba?
Şimdi Kahraman, sen pro user'sındır, sen kullanıyorsundur, tamam mı? Giriyorsundur, transkript yaptırıyorsundur, bir şey özetlettiriyorsundur falan, ama yani gerçekten son kullanıcı tarafına dön. Temel anlamda fotoğrafımı sileyim arkasına o gelsin. Hani böyle Samsung'un vesairenin kullandığı tam anlamıyla şeyler var ya, yapay zeka evet. Silme işlemleri. Hani daha böyle sıradan kullanıcılar, daha böyle gündelik hayatta işlerini yarayacak temel şeyler dışında çok fazla bu işin içinde değil. Ucundan ChatGPT'ye kendini Simpson karakteri yaptırır. Abi
ilk Siri'nin yayınlandığı zamanı hatırlıyor musunuz? Koşan bir adam vardı, kulağında kulaklık. Hey Siri, işte yarın 11'de Hüseyin'le toplantım var, bunu ekle diyordu. Hı hı. Siri dıdıt diyordu. Yarın 11'de aynı zamanda... Yarın arkadaki HomePod şey yaptı. Yarın 11'de işte Özgür'le toplantım var.
Yarın 11 ile
öğlen için zaman. Abi bak, bu durum Siri'nin ne kadar akıllı olduğuyla ilgili, hani ne kadar geride kaldığıyla ilgili veya net bir gösterge olarak da görülebilir şu an yani. Gerçek bir olay yaşadık şu an.
Diyordu ki o zaman o videoda işte 11'de Özgür'le toplantım var. İşte onu istersen 12'ye alayım falan diye. Bak 2011'den bahsediyorum. Şimdi insanların Apple'dan beklentisi şuydu abi. Hüseyin'in dediğine şöyle hem katılıyorum hem katılmıyorum. Elbette profesyonel kullanıcılar kullansın, şöyle yapsın, böyle yapsın. Ama normal bir kişi nasıl kullanırdı biliyor musun? Derdi ki hey Mehmet, şimdi söylemiyorum uyanmasın diye. Hey Mehmet, Akbilim'de şey İstanbul kartıma bakiye yükle. Yürürken belki yetişiyor bir yerlere, evet, falan. Evet. İstanbul kartıma bakiye yükleyecek, pat onu yapay zeka, o Apple'ın Mehmet'i onu pıt diye ayarlayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani o zamanlar bundan 13 yıl önce 2011'de yaptığını, ilk duyurulduğunda yaptıklarını düşündüğümüzde bugüne kadar gelmesi gereken nokta buydu aslında. Yani evet. Şöyle bir günlük hayatta yaptıklarınızı düşünün. Mesela atıyorum onları daha böyle düşünebilen, senin kullanım amaçlarına ve senin günlük yaşamına daha adapte olabilen bir şekilde hayatını kolaylaştırabilecek bir şekilde olması lazım. Profesyonel için elbette kullanıyoruz hepimiz. Belki Pro'sunu kullanıyoruz. ChatGPT'nin veya DeepSeek var. İşte Grok var, Jart var, Jurt var. Hepsini kullanıyoruz. 1001 tane yapay zeka modeli oldu zaten. Ama günlük kullanımda şu bizim sürekli elimizde duruyorsa bunun benim günlük hayatımı kolaylaştıracak derecede en azından Apple'ın Mehmet'inden beklenen şey oydu. Yani şimdi ciddi anlamda ya kimse inkar etmesin. Apple Intelligence dediğin şey şu an 2025 belki 2026'yı bile göreceğiz. Daha Amerika'da bile doğru düzgün kullanılmıyor. Avrupa'da zaten kullanılmıyor. Bize ne zaman geleceği belli değil. Doğru düzgün kullanılmıyordan kastım şu. ChatGPT'yi açıp onunla sesli olarak muhabbet ettiğinde aldığın geri bildirimle Apple'ın Mehmet'iyle bu şekilde tabii muhabbet kuramıyorsun.
Mümkün değil. Tabii tabii. Yani o,
bundan bahsediyorum yani.
Apple'ın yaklaşımı bence şöyle, Apple'ın yaklaşımı. Apple'ın Siri'sin bugüne kadar rekabet ettiği şey Alexa'ydı. Tamam mı? Yani demin Kahraman'ın verdiği örnekler evet, falan yapay zeka, yani, evet, yapay zeka falan değil. Yani Alexa'ya rakip olma adına bir şeydi ve İngilizce de bu arada başarılı. Yani Amerika'da vesairede Siri Türkçe adına tabii bizim yaptırabildiğimize evet, göre çok çok daha iyi ve başarılı. Ekosistem adına bağlı olduğu çok kaynak var. Yani spor karşılaşmalarından tutun da işte sinemalardan başka birçok şey varana kadar. Telaffuz da o anlamda iyi. Yani Türkçe Siri'ye sen şarkı bile çaldırmakta zorluk çekiyorsun. Tamam mı? Anlamıyor çünkü. Hani eşleştirme problemi yaşıyor. Doğal olarak şimdi mesela Kahraman'ın hani son kullanıcı adına beklentisi mesela hani Siri en azından daha akıllı olsun.
Mehmet bugün bugün oynanan milli maçlarda golleri kim attı? Anlatabiliyor i̇şte, muyum?
Evet, bu yerelleşme bir dahi gelmedi.
Evet, doğru. Evet, evet. Bence daha ona zaman var. Yani Apple da o yüzden şu anda bunu daha başaramıyor. Başkaları da yani biz şu anda hep bir sürü şeyi görüyoruz. Yapay zeka ile yapılanları falan da. Yani bunların hiçbir son kullanıcı tarafında daha böyle gündelik hayatın içindeki basitleşmiş araçlar ya da kullanımı yaygınlaşmış şeyler değil aslında. Biraz öyle bakalım konuya. Hani Alexa, Siri vesaire hani şunu yap, bunu çal vesairenin ötesine çok henüz götürülemedi. Evet hani fotoğraf silme, işte bazı şeyleri editleme, bazı konularda işte Android'de bazı şeyler öne çıkıyor, Windows'da bazı şeyleri hale geliyor falan ama Apple için bunlar kolay değil bence. Nedeni de şu, Apple büyük ihtimalle arka planda büyük bir şeyler tasarlıyor. Benim görüşüm bu.
Tam olarak yani, onu söyleyeceğim.
Bu yüzden de Siri şu anda Siri konu Siri'yi böyle akıllaştırmak falan değil. Yani hani Siri'yi biraz daha ehlileştirip 3-5 kelimeyi daha iyi anlamak falan değil. Arka tarafta belli ki bir şeyleri daha fazla kasıyor. Ha ama mesela şu anda şunu yapıyor olsaydı, benim kişisel görüşüm şu. En azından mesela şu geçiş döneminde hani büyük planı, büyük oyunu neyse yapay zekaya dair çalışması. Ya mesela insanlara ChatGPT'yi kullanabilirsin. Pro ChatGPT'in varsa da bak daha entegre hale getirir ve Siri de daha akıllı hale gelir diyor ya hani. Orada alternatifleri belki artırabilir. Yani Copilot'ı da kullanabilirsin. Şey atıyorum Google Gemini'yi de kullanır. Yani hani madem kucak açıyorsun, madem hepsini kucak açarsın. Yani geçiş döneminde o büyük planladığı şey neyse o geçiş döneminde biraz daha hepsini açıyor olurdu. O yüzden
onu
de şey,
bekleyeceğiz.
Bekleyeceğiz. Bilmiyorum yani Apple bir şeyler yaptığı, düşündüğü belli.
Bu ya, treni kaçırabilir gibi geliyor bana Hüseyin. Yani hani evet tasarladığı belli ama sanki o tasarlarken aslına bakarsan Microsoft da kaçırmıştı. Yani bunu Microsoft'u yakaladığını söyleyemeyiz. Copilot sonuçta ChatGPT'nin bir ajanı gibiydi yani.
Ajanı.
Onun üzerine tabii, çalışan tabii bir şeydi. Şimdi işte o da kıvranıyor. Başka bir şey mi yapsam falan diye bakınıyor o da. Yani Google desen çok iyi bir açığı kapattı tabii. Yani DeepMind yıllarca var ama OpenAI'nin gelip de ulan ben bunları yapıyorum deyip de hepsini yıkıp geçmesi çok enteresandı. Çok bombaydı gerçekten.
Zeka konusunda en ileride olması beklenecek grup da şey Alphabet yani Google grubu.
Evet. Yani
onun elindeki ekosistem, onun elindeki data başka nerede var bilmiyorum yani.
Öyle. Yani Android'inden
tut YouTube'una, arama motorundan tut.
Tabii.
Bütün Google dokümanlara kadar yani o kadar yani dünyanın verisi var elinde ve o sonradan geldi.
Peki. Özgür sen ne dersin abi? Son olarak senden alalım.
Abi çok kısa keseceğim. Birincisi Apple firmasını
kullanmayın diyormuş. Apple kullanmayın.
Şöyle yani kıyaslama yanlış. Yani ya bak işte millet aldı yürüdü yapay zekada işte ChatGPT işte birkaç tane bu konuda önder firma. Şimdi bunlar kuruluş amaçları bu olan ve yıllardır büyük datalar işleyen ve arka planda yıllardır çalışan firmalar. Yani bunlar bunların kuruluş amacı o. Apple'ın kuruluş amacı bir yapay zeka üretmek ve oraya işte o sektörde bir şey sunmak, bir ürün sunmak değil, kendi ürünlerine, kendi sunduğu çözümlere bunu entegre etmek. Ben de aslında Hüseyin'in söylediğine katılıyorum, onu söyleyecektim. Muhtemelen arka planda bir çalışma yapıyorlar. Yani bu kadar, nasıl diyeyim, vurdum duymaz olabileceklerini tahmin etmiyorum. Muhtemelen arka planda bir çalışma yapıyorlar ama çok basit özetlemek gerekirse, yani ChatGPT vesaire Google'ın hani rakip olmak istediği ya da rakibi firmalar değil, çünkü farklı sektörlerde hizmet veriyorlar. Apple oradan faydalanabilir, işbirliği yapabilirler. Bu şeyin de dediği gibi, Hüseyin de dediği gibi arka planda o bu büyük projeyi gerçekleştirene kadar, çünkü bir şey bekleniyor. Yani şu anda Siri'si çok basit işlemler için sadece yardımcı oluyor. İşte beni yarım saat sonra kaldır, şu saate alarm kur, işte bilmem kimi ara dediğin zaman yapıyor bunları, eyvallah, ama hani böyle daha kapsamlı şeylerde
asıl şey var. Yani özür, bir gireyim ben ufak araya. Sen son cümleni sonra tamamla. Hep gözden kaçan en önemli konu privacy. Gizlilik konusu problemi var. Yani yapay zeka vesaire dediğimiz araçlar, popüler şeyler vesaireden hepsi ile ilgili çok ciddi bir sunucu şey var. Yani paylaşılan, sorduğun, yazdığın, yaptırdığın her şey adamların sunucusuna gidiyor. Tamam mı? Yani gelecekte evet, zaten yapay zekayı bekleyen, şu anda büyük buhran, büyük şirketlerde vesairelerde yasak. Yani benim bakın şu anda en büyük işim bu. Yani şirketler tarafındaki kullanılan Mac'lerde geliştirdiler yapay zeka kullanamasın diye önlem almaya çalıştırmak. Çünkü şey, şirket dataları, verilerini gönderiyorsun, başkaları alıyor. Şimdi Apple'ın en azından bu konudaki temkinli yaklaşımındaki çok dikkat ettiği konu bu. Aldı, dedi ki yapay zeka konusundaki en iyisi kim? ChatGPT. Tamam aldım, sırtımı da ona dayıyorum falan dedi ama şimdi herkes şunu söylüyor: ChatGPT Türkçe konuşuyor ya da işte ChatGPT şu da var ama niye iPhone'dakinde böyle yok? Çünkü sunucuya bağlı çalışmıyor. Tümüyle aygıt içi Secure Enclave çipin içerisinde bir privacy konusu var. Bulutu işleme tarafı var. Yani şimdi Apple böyle şey, o ruh hastası GDPR yaklaşımıyla yapay zeka hep sunucuya dayanan, o tarafta işlenen veriyle çalışan bir şey olduğu için bir çıkmaz içinde şu anda. Ve şu anda da hala yapay zeka kullanımını şeyle tutuyor. Yani aygıt içinde sabit tutarak yapmaya çalışıyor ya da işte bir sunucuda çalışma sistemi var. Onun topolojisi var biliyorsunuz. Hani veri gene sunucuda tutulmayacak şekilde işlenip aygıta geri geliyor. Doğal olarak kolay değil. Apple'ın yaklaşımıyla yapay zeka işi çok zor. O yüzden zaten de daha da büyük bir bunalım içinde şu anda.
O söylediğini onaylayacak bir şey olacak belki ama işte bir mail yazıyorum. İşte Almanca, İngilizce, neyse herhangi bir dilde. O maili gramatik olarak kontrol etmesini ve düzeltmesini istiyorum. Normalde bu işi ChatGPT uygulaması içinde yapıyorum. Onun içinde bir modül yazdım kendime. Ben hiçbir şey söylemiyorum. O modülün görevi o. Aldığı teksti gramatik olarak kontrol edip bana geri veriyor. Gayet de güzel yapıyor. Şimdi ChatGPT iPhone'a entegre. Pro hesabım var. Giriş de yaptım. ChatGPT iPhone üzerinde mail uygulamasında yazdığım metne aynı komutu veriyorum, bunu gramatik olarak düzelt diyorum. Bambaşka bir şey veriyor. Yani o ChatGPT'nin sunucusuna gidip oradaki sistemle bir çeviri yapıp bana vermiyor da kendi içinde belli ki bir çeviri yapıyor. Mevcut kapasitesiyle bir çeviri yapıyor ama istediğim sonucu veremiyor. Otomatik olarak beni tekrar uygulamaya yönlendiriyor. Gidiyorum uygulamaya, yazıyorum, alıyorum. İstediğim sonucu alıyorum. Yani cihaz içinde yapılan yapay zeka tarafından çevrilen metin şu anda mesela ChatGPT'nin bana normalde sunacağı metinden daha kötü bir şekilde geliyor. Böyle de bir durum var. Dediğin gibi gizlilik önemli bir konu. Belki de o yüzden çok fazla sağa sola açılamıyor. Google örneği verdiniz. Google yıllarca işte hepimizin fotoğraflarına, verilerine, videolarına sahip bir şekilde ve hepsini çok güzel bir şekilde kullanıp kendi yapay zeka araçlarını eğitti. Yani
ve hala her sunucuda bir işliyor.
Yüz milyarlarca dolar ceza ödedi bu adamlar. Fransa'ya milyar dolara yakın ceza ödedi bu adamlar. Yani sırf bu sebeplerden, yani benzer sebeplerden. Data gizliliği vesaire.
Yani bu fotoğraf, hani çok sık karşılaştıran bir şey vardır ya, iPhone'la böyle karşılaştırıyor böyle işte fotoğraf silme. Şimdi Apple'da bunu yaptığında Secure Enclave Chip'te Apple aygıtın iPhone içinde yapıyorsun bu işlemi, tamam mı? O fotoğrafın yapay zeka sunucusunda
giriyor büyük ihtimalle. Alıyor fotoğrafını.
Yapay zeka sunucusunda işleniyor. Gerçekten öyle. Zaten bakın o dönüyor. O şey yapay zeka sunucusunda işleniyor.
Peki olabilir mi? Ay fotoğrafını çekerken ayın
Giriyor yani zaten açık. Yani alıyor işte Apple'ın yapay zeka yaklaşımı privacy odaklı ve merkezli olduğu için çok kolay değil. O yüzden
evet,
de şey
arkadaşlar, Apple gizliliğimize önem verdiği için yapay zeka yapmıyor. Tamam, teşekkürler.
Ya öyle de değil ama işte karışık.
Evet, hakikaten karışıkmış.
Hayır,
doğru.
Bu da mesele Apple'dan beklenti. Tekrar doğru, söyleyeyim. 2011'de doğru çıkarttığı o evet, Apple'ın Mehmet'i, yine birileri uyanmasın diye söylemiyorum ismini. O zaman topu 13 yıl önce ama lan ne oluyor falan demiştik yani. Hani diyorsun işte yarınki toplantıyı şunu yap. Yarın şuraya gideceğim. Şunu not al. Bunu yap. Şunu yap. Alarmı kur. İşte her gün kur falan filan. Hani o zaman için bize çok inanılmaz gelen şeyleri sunmuştu. O günden bugüne Apple'ın geldiği noktayı değerlendirdiğinde hemen hemen hiçbir ilerleme yok.
Evet.
Ben bundan bahsediyorum.
Evet, evet. Yoksa
elbette
o durumdayız.
Yapıyordur, arka planda bir şeyler yapıyor. İnşallah görürüz. 2030'daki iOS 30'da yayınlar diye tahmin ediyorum.
Çok güzel iOS 30.
Umarım.
Yeni sisteme adapte olursa kadar ben söylüyorum. iOS 30 hani beklenti ne zaman ne geleceğini biliyor adam zaten. iOS 30 2030'da da o gelecek. Başka bir şey değil.
Ya çok 27'de doğru olmayacak çok kesin de.
ben 30'u sallamıştım. Kesin 30 yani.
Çok iyi ya. Evet sevgili dostlar, gerçekten çok teşekkür ederim her birinize. Hüseyin yani aslında vaktin yoktu, geldin ve büyük bir aslında bilgi de katmış oldun, renk de katmış oldun.
Eyvallah.
Sevgili Özgür yine Almanya'dan bizi işte kartel bir numara diyerek her zaman katkı vererek yine çılgın Türk şahane içerikleri olan gerçekten her büyük bir keyifle seyrediyorum. Aynı şekilde Kahraman Uğurlu. Tabii biz onu teknoloji YouTuber, teknoloji yayıncısı olarak biliyoruz ama aslına bakarsan kendisi bayağı bildiğin Tesla YouTuber'ı oldu. Hani
kaptırdık adamı.
Evet evet, bayağı kaptırdık ya.
Karanlık evet, yani tarafı geçtim ben.
Evet yani artık otomotiv teknoloji yayıncısı olarak karşımızda.
Böyle bir iddiam yok tabii de, sadece tecrübelerimi paylaşıyorum.
Evet, tecrübelerini çok güzel paylaşıyor. Onu da söylemek istiyorum özellikle. Artık sonundayız yani. İzleyen, buraya kadar izleyen zaten bunu da izliyorsa mutlaka ve mutlaka takip etsin. Bence son derece objektif, gerçekten çok keyifli, içerik anlamında bilgi verecek. TOG konusunda, Tesla konusunda ve diğer bilgiler. Zaten teknoloji konusunda da öyleydi ama bence o oradaki ray çok güzel yoluna girdi gidiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
Davet
bence çok daha fazlasını konuşmuş olduk. Yani Apple'ın etkinliğinden, WWDC 25'ten çok daha fazlasını konuşmuş olduk. Uzun da bir yayın oldu ama çok teşekkür ederim tekrardan.